Ayrım 16, sayfa 186. Ama 892. gece olunca demiş ki, kız da güzel urbaları ve takılarıyla kafirlerin bir şenlik gününde dolaştırdıkları bir put gibi sokağa çıkmış. Ama gecenin bu saatinde kimsenin geçmediği sokakta henüz 20 adım atmamışken simsiyah bir şekil gölgeler arasından fırlamış ve ona doğru ilerlemiş. Bu geceleyin bir kurban aramak peşinde olan ve kızın parıldayan takılarını görerek kendi kendine işte beni bütün yaşamımda zengin kılacak kısmet diye düşünmüş olan bir hırsızmış. Onu kabaca durdurmuş ve boğuk ve korkunç bir sesle kıza bağırmak için ağzını açarsan uzunluğun enliliğine katılır diyerek onu soymaya hazırlanmış. Henüz elini gerdanlıkların üzerine koymuşken bakışları kızın yüzünün güzelliğine takılmış ve tam bir şaşkınlığa uğrayarak içinden ''Vallahi ben aslında onu her şeyle birlikte kaldırmalıyım. Çünkü o tüm hazinelerden daha değerlidir.'' diye düşünmüş. Ve ona ''Hanımım, sana hiçbir kötülük yapılmayacaktır. Ama karşı çıkma ve kendi rızanla benimle gel. Gecemiz kutsanmış bir gece olacaktır.'' demiş. Çünkü içinden ''Bu bir çengidir. Çünkü bunca süsle donanarak ancak çengiler geceleyin sokağa çıkar. Herhalde bir soylunun evindeki düğünden dönüyor olmalı.'' diye düşünüyormuş. Genç kız da tüm yanıt olarak ağlamaya başlamış. Hırsız da ona ''Allah aşkına neden ağlıyorsun sen? Eğer kendini özgürce bana verirsen sana kötü davranmayacağıma ve seni soymayacağıma emin ederim.'' demiş. Ve aynı zamanda onu elinden tutarak götürmek istemiş. O zaman kız gözyaşları dökerken ona kim olduğunu ve kocası şeyhin gönül yüceliğini anlatmış ve öyküsünün hiçbir yanını saklamamış. ''Ve de ve şimdi senin eline düştüm. Bana ne istersen yap.'' diye eklemiş. Bağdat Hırsızlar Loncası'nın en usta soyguncusu olan hırsız, genç kızın bu garip öyküsünü işitince ve şeyhin civan mertçe davranışının tüm kapsamını işitince bir an için başını eğmiş ve derin derin düşünmüş. Sonra başını kaldırıp genç kıza, ''Peki senin sevdiğin şu amcanın oğlu nerede oturuyor?'' diye sormuş. O da, ''Falan mahallede, falan sokakta, falan evin bahçesinde bulunan odada oturur.'' demiş. Hırsız da, ''Hanımım, hiç kimse bir hırsız yüzünden iki sevgilinin aşklarından yoksun kaldıklarını söyleyemeyecektir. Tanrı yeğeninle geçireceğin bu gece için sana en seçkin lütuflarını bağışlasın. Bana gelince benim gibi bir başka soyguncunun can sıkıcı varlığından korumak için sana eşlik edip oraya kadar götüreceğim.'' demiş. Sonra da ''Hanımım, rüzgar herkesinse de flauta benim değil.'' diye eklemiş. Ve böylece konuşarak hırsız genç kızın elinden tutmuş. Ve bir sultana gösterilen tüm saygıyla ona aşığının evine kadar eşlik etmiş. Sonra urbasının eteğini öperek ondan izin alıp kendi yoluna gitmiş. Genç kız da bahçenin kapısını itmiş ve doğruca yeğenin odasına gitmiş. Ve onun kendisini düşünerek tek başına hıçkırmakta olduğunu işitmiş. Kapıyı çalmış. Yeğeninin hıçkırıklarla dolu sesi ''Kapıda kim var?'' diye sormuş. Kız da ''Habibe'' demiş. İçeriden oğlan ''Bu Habibe'nin sesi'' diye haykırmış. Ve de ''Habibe öldü, onun sesiyle bana seslenen sen kimsin?'' demiş. Kız ''Ben senin amcanın kızı Habibe'yim.'' demiş. Kapı açılmış ve Habib yeğeninin kollarına baygın düşmüş. Ve Habibe'nin gösterdiği özen sayesinde baygınlıktan kurtulmuş. Habibe onun yanına oturtmuş, başını dizlerine yatırmış ve kocası şeyhle ve civan mert hırsızla başına gelenleri anlatmış. Habib de bunu işitince o kadar heyecanlanmış ki ilkin ağzından tek bir sözcük bile çıkarmamış. Sonra ansızın ayağa kalkarak yeğenine ''Gel sevgili yeğenim.'' demiş. Ve onu elinden tutarak ve artık onu kazanmayı düşünmeyerek birlikte sokağa çıkmış. Ve tek bir sözcük söylemeden kızı götürüp kocası şeyhin evine bırakmış. Şeyh karısının genç Habib'le birlikte geri döndüğünü görünce onların ikisini birden evine sevk eden nedeni anlamış. Ve onları odasına sokarak bir baba çocuklarını kucaklar gibi kucaklamış ve ağır başlılık yüklü bir sesle ''İnanç sahibi karısına sen benim etimden kanımdan olma kızımsın.'' dediği zaman hiçbir kudret artık onu sözlerinden caydıramaz. ''Böyle olunca çocuklarım bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Çünkü ben kendi sözlerimle bağlıyım.'' demiş. Ve böylece konuşarak evini ve mallarını onlar adına yazdırmış ve bir başka kente yaşamaya gitmiş. Ve Şehrazat bu konuda ona hiçbir şey sormaksızın öykünün bittiğinin takdirini Şah Şehriyar'a bırakmış ve o gece şu öyküyü de anlatmış. İyidiş edilen berber. Anlatırlar ki bir zamanlar Kahire'de güzellikten ve değerden yana eşsiz olan bir adam varmış. Bu genç adamın da kocası yiğit ve kabadayı olan ve bir parmağıyla bile bu delikanlıyı ezecek kadar güçlü elleri bulunan 100 güvenlik görevlisinin emiri, yani bir yüzbaşı olan ve genci çok seven, onun da kendisinin çok sevdiği genç bir kadın dostu varmış. Bu yüzbaşı haremine doyum sağlamaya yetecek tüm üstün nitelikleri taşıyormuş. Ama delikanlının sakalı bile yokmuş. Kadın bu kuzu etini üstün tutanlardan ve gezintilerde üstüne gençlerin binmesini yeğleyen kısraklardan biriymiş. Günlerden bir gün yüzbaşı evine dönmüş ve genç karısına "Ey falan kişi, bu akşam ben dostlarımla birlikte temiz hava solumak için falan yerdeki bahçelere çağrılayım. Şayet şu ya da bu bir iş çıkar ve bana ihtiyaç duyulursa beni nerede aratacağını bilesin" demiş. Karısı da ona "Kimse senden zevk ve memnunluk içinde olmanı dilemekten başka bir şey istemez. Git bahçelerde eğlenmene bak efendim. Ruhun ferahlasın, için açılsın. Bu bizi de sevindirir" demiş. Yüzbaşı da bir kez daha bu denli üzerine titreyen, itaatkar ve terbiyeli bir karısı olduğu için kendi kendini kutlayarak yoluna gitmiş. O daha sırtını çevirir çevirmez karısı "Bu öğle sonrasında şu vahşi domuzu bizden uzaklaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdi hemen gönlümün takılı bulunduğunu çağırtayım" diye içinden haykırmış. Ve hizmetinde bulunan küçük hadım ağasını çağırarak ona "Oğlan, git de falanı benim için bul. Onu evinde bulamazsan kendisine rastlayasıya kadar aramanı sürdür ve kendisine hanımım selam yolladı ve şu anda gidip kendisini evinde bulmanı istedi de" demiş. Küçük hadım ağası da hanımının yanından çıkmış, delikanlıyı evinde bulamayarak onu aramak için her yanı dolaşarak çarşıda gidip oturmayı adet edindiği dükkanları yollamış. Sonunda onu başını kazıtmak üzere gittiği bir berberin dükkanında bulmuş. Berberin tam da boynuna temiz bir peçete sarıp tıraşa girişeceği ve ona "Tanrı sağlıklar versin" dediği sırada onu bulmuş. Küçük hadım ağası delikanlının yanına yaklaşarak ona doğru eğilmiş ve kulağına "Hanımın falan kişi sana en seçkin selamlarını yolluyor. Beni de bugün kıyının yaklaşmaya müsait olduğunu ve yüzbaşının bahçelerde bulunduğunu sana bildirmekle görevlendirdi. Eğer konuşmayı diliyorsan durup gecikmeden gelmen yetişir" demiş. Genç adam da bunu işitince berbere "Başımı çabuk kurut da gideyim, buraya başka bir sefer gelirim" diye haykırmış. Bu sözleri söyleyerek sanki başının kazınması berber tarafından sağlanmış gibi avucuna bir gümüş dirhem koymuş. Berber de bu cömertliği görünce kendi kendine "Başını hiç kazımadığım halde bana bir dirhem veriyor. Ya kazımış olsaydım acaba ne verirdi? Vallahi işte göz önünde tutulacak bir müşteri. Hiç kuşku yok ki başını kazıdığımda bana bunun gibi bir avuç gümüş dirhem verir" demiş. İşler bu durumdayken delikanlı çabucak ayağa kalkmış ve sokağa çıkmış. Berber de ona dükkanının eşiğine kadar eşlik ederek "Uğurlar olsun efendim. Benim dileğim odur ki işlerini düzene koyup bu dükkana döndüğünde giriştekinden daha da yakışıklı olarak çıkarsın. Uğurlar olsun" demiş. Delikanlı da "Tamam Talip, geri döneceğim" diye yanıt vermiş. Çabucak uzaklaşarak sokağın köşesinde gözden kaybolmuş. Ve yüzbaşının karısı olan dostunun evine ulaşmış. Gidip kapıyı çaldığı sırada çok şaşırarak sokağın öbür yanından berberin kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu görmüş. Kendisine uzaktan işaret eden bu berberi ardından böylesine koşturan şeyin ne olduğunu bilemeyerek kapıyı çalmaktan vazgeçmiş. Berber de ona "Efendim, Tanrı seninle olsun. Senin gelişinin ışık ve kokuyla dolan dükkanımı unutmamanı senden rica ediyorum. Bir bilge kişi bir yer hoşuna gitmişse başka yer arama" demiştir. Ve Arapların büyük hekimi, Yüce Tanrı'nın lütufları üzerine olası Ebu el Hüseyin İbni Sina, "Hiçbir süt çocuk için ana sütüyle kıyaslanamaz. Ve hiçbir şey de usta bir berberin eli kadar hafif değildir" demiştir. "Dolayısıyla efendim senden benim dükkanımı çarşının bütün öteki berber dükkanlarından ayırmanı umarım" demiş. Delikanlı da "He vallahi kuşkusuz ayırırım ey berber" demiş. Zaten içeriden açılmış bulunan kapıyı itmiş ve çabucak ardından kapamış. Ve sevgilisine kavuşmak ve onunla her zaman yaptığı şeyi yapmak için yukarı çıkmış. Berbere gelince dükkanına dönecek yerde sokakta kapının karşısına dikili kalmış ve kendi kendine "Eğer bu bulunmaz müşteriyi burada bekleyip onu kendim dükkana götürmezsem kendi başıma benim dükkanımı meslektaşlarımdan ayırt edemez" diyormuş. Ve kapıyı bir an bile gözlerinden uzak tutmayarak orada kesin olarak çakılı kalmış. Yüzbaşıya gelince buluşma yerine gittiğinde kendisini çağırmış olan dostu ona "Ya Seydi, sana karşı işlemiş bulunduğum kabalıktan dolayı lütfen beni bağışla. Ama annem öldü ve gidip onun gömülme işleriyle uğraşmak zorundayım. Bugün oturup seninle keyif çatamadığımdan dolayı beni affet. İnşallah yakında yeniden bir araya geliriz demiş. Ve tekrar tekrar özürler dileyerek ondan izin istemiş ve çekip gitmiş. Yüzbaşı da burnu iyice uzamış kendi kendine, Allah eğlence gününü bu denli berbat şekilde karartan uğursuz yaşlıların belasını versin. Şeytan onları 5. cehennemin en derin çukuruna tıksın demiş. Bunu söyleyerek öfkeyle havaya tükürmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 893. gece olunca demiş ki, ve yüzbaşı burnu iyice uzamış kendi kendine Allah eğlence gününü bu denli berbat şekilde karartan uğursuz yaşlıların belasını versin. Şeytan onları 5. cehennemin en derin çukuruna tıksın demiş. Bunu söyleyerek sakalları arasından sana ve seni içine alan toprağa tüküreyim ey uğursuzluk anası diyerek öfkeyle havaya tükürmüş. Yeniden evinin yolunu tutmuş ve gözleri öfkeden dönerek kendi sokağına ulaşmış. Başını evin pencerelerine dikerek önüne atılacak kemiği bekleyen bir köpek gibi orada kazık katmış olan berberi görmüş. Onun yanına yaklaşarak kendisini "Sen kimsin be Adem ve seninle bu ev arasında ne gibi bir ilişki var?" demiş. Berber de onun önünde yere kadar eğilerek "Ey sevdiği yüzbaşı, burada dükkanımın en iyi müşterisini bekliyorum. Çünkü ekmeğim onun ellerindedir." diye yanıt vermiş. Yüzbaşı da çok şaşırarak ona "Ne diyorsun sen ey ifritlerin kötülük ortağı? Şimdi benim evim senin türünden berberlerin müşterileri için buluşma yeri mi oldu yani?" diye sormuş. Sonra da "Yürü ulan pezevenk, yoksa tokatımın ağırlığını suratında duyacaksın." demiş. Berber de "Tanrı'nın adı senin ve namusluluğun ve tüm erdemlerin buluşma yeri olan evinin ve evinde oturan saygın kişilerin üzerine olsun yüzbaşı efendim. Ama senin değerli yaşamının üzerine yemin ederim ki benim en iyi müşterim içeridedir. Ve içeri girdiğinden beri epeyce bir zaman oldu. Oysa benim dükkanım ve işim burada daha fazla beklememe imkan vermiyor. Senden rica ediyorum. Onu görürsen daha fazla gecikmemesini söyle." demiş. Genç kadının kocası da ona "Bu senin müşterin ne biçim bir adam ey pezevengin oğlu ve deyyusların peydahladığı herif." demiş. O da gözleri şöyle, boyu da şöyle olan, geri yanı da alımlı, güzel bir delikanlı. Tam bir şalabi, mükemmel bir züppe. Tavır ve hareketleri ince, kendisi de cömert, nefis. Bir şekerpare, bir arı kovanı vallahi yanıtını vermiş. Yüz güvenlik muhafızının komutanı olan yüzbaşı bu öyküyü ve evine girenin bu şekilde tanımlanmasını işittikten sonra berberin gırtlağına sarılmış ve onu birkaç kez sarstıktan sonra kendisine "Ey pezevenk çocuğu ve soytarıların oğlu ve ey orospuların piçi" demiş. Ve sarsıla sarsıla hışırı çıkmış olan berber "Tamam kabul" diye haykırmış. Yüzbaşı da "Sen hala benim evim hakkında bu tür sözler söylemeye cesaret mi ediyorsun?" diye sözünü sürdürmüş. Berber de "Efendim, müşterim ama kendisine eli uz berber seni dışarıda bekliyor" deyince "Bak bakalım ne söyleyecek" demiş. Ağzından köpükler saçan yüzbaşı da ona "Peki sen burada kal, gidip sözünün doğru olup olmadığını denetleyeyim" diye haykırmış ve çabucak evine girmiş. Oysa bütün bu konuşmalar olurken genç kadın sokakta neler olup bittiğini pencerenin ardından görüp işitmiş ve aşığını evin sarnıcında gizleyecek zaman bulmuş. Yüzbaşı odalara girince ortada ne genç bir adam, ne genç bir adamın kokusu, ne de ona uzaktan yakından benzeyen herhangi bir şey bulunuyormuş. Ve de karısına "He vallahi ey karı, herhangi bir adamın bizim evimize girmiş olması ihtimali var mı?" diye sormuş. Karısı da bu varsayımdan son kertede alınarak "Bu bizim evimize ve bana karşı nasıl bir utanç verici şeydir? Nasıl oluyor da efendim herhangi bir adam buraya girebilir? Kötülük bizden ırak olsun" diye haykırmış. Yüzbaşı da "Şurada evimizden bir müşterisinin çıkmasını beklediğini söyleyen bir berber var" demiş. Kadın "Onu duvara sıkıştırıp ezmedin mi?" demiş. O da "Şimdi oraya gidiyorum" demiş. Ve aşağı inip berberi gırtlağından yakalamış ve ona kendisini fırfır döndürerek "Ey anasının ve karısının pezevengi, sen nasıl oluyor da bir inanç sahibinin haremi hakkında böyle sözler söylüyorsun?" diye haykırmış. Ve neredeyse bir vuruşta enini boyuna katacakken berber "Peygamberimizin bize açıkladığı gerçek üzerine yemin ederim ki ey yüzbaşı, delikanlının evine girdiğini şu gözlerimle gördüm ama çıktığını görmedim" diye haykırmış. Öteki de evirip çevirmeyi bırakmış ve ölüm karşısında bile bu adamın söylediklerine dört elle sarılmasına şaşkınlığın sınırında şaşıp kalmış. Ve ona "Sana yalan söylediğini kanıtlamadan seni öldürmek istemiyorum ey köpek. Gel benimle birlikte" demiş. Ve onu eve sürüklemiş. Ve onunla birlikte aşağıdaki yukarıdaki bütün odaları araştırmaya başlamış. Her yer aranıp ziyaret edildikten sonra yeniden avluya inmişler ve her köşeyi araştırıp hiçbir şey bulamamışlar. Yüzbaşı berbere dönüp ona hiçbir şey yok demiş. Öbürü de doğru ama şurada bir sarnıç var, orayı henüz ziyaret etmedik demiş. Hepsi bu kadar. Delikanlı da onların geliş gidişlerini işitiyormuş. Ve bu sarnıç ve sarnıcı ziyaret laflarını duyunca "Ah alçak orospu çocuğu beni yakalatacak" diye düşünerek içinden berbere lanetler savurmuş. Kendi bakımından da kadın berberin sarnıcı ziyaret etmekten söz ettiğini duymuş ve çabucak aşağı inerek kocasına "Ne zamana kadar ey Adem bu binlerce utanmaz boynuzluğunun ürününe evi ve haremi dolaştıracaksın? Ve sen bunun türünden bir yabancıyı evinin mahremiyeti içinde bu şekilde dolaştırmaktan utanmıyor musun? Onun suçuna göre cezalandırmak için neyi bekliyorsun?" diye haykırmış. Yüzbaşı da "Doğru söyledin ey kadın, onu cezalandırmak gerek. Ama hakaret gören sensin, onu cezalandırmak da sana düşer. Yüklenen suçun niteliği ve ağırlığına göre onun cezasını ver." demiş. O zaman genç kadın yukarıya çıkıp mutfaktan bir bıçak almış. Ve demirini akkor haline gelinceye kadar kızdırmış ve yüzbaşının çoktan bir vuruşta yıktığı berberin yanına yaklaşmış. Ve kızgın bıçakla yüzbaşı onu yerde tutarken zekerini ve taşaklarını dibine kadar yakmış. Sonra onu ardından "Bu sana namuslu insanların haremi hakkında kötü konuşmanın ne demek olduğunu öğretir" diye haykırarak sokağa atmışlar. Ve bahtsız berber gelip geçen yufka yürekli insanlar onu kaldırıp dükkanına götüresiye kadar orada kalmış. Onun durumu işte böyleymiş. Sarnıca kapatılmış olan delikanlıya gelince evde tüm gürültü kesilir kesilmez çabucak gizlendiği yerden çıkmış ve bacaklarını rüzgara teslim etmiş. Ve örtülecek şeyi Tanrı örter. Ve Şehrazat o gecenin Şah Şehriyar'a Firuz ile karısının öyküsünü anlatmadan geçip gitmesini istememiş. Firuz ile karısı. Anlatırlar ki Şah'ın biri bir gün sarayının taraçasında oturmuş hava alıyor, başının üzerindeki gökyüzünü, ayağının altındaki bahçeleri seyrederek gözlerini şenlendiriyormuş. Birdenbire sarayın karşısında bulunan bir evin taraçasında güzellikte eşine rastlamadığı bir kadın görmüş. Yöresinde bulunanlara dönmüş ve onlara "Bu ev kime ait?" diye sormuş. Ona "Hizmetkarım Firuza, bu da onun karısıdır" diye yanıt vermişler. O zaman taraçadan inmiş ve tutku onu içmeden sarhoş etmiş ve de aşk yüreğini sarmış. Hizmetkarı Firuz'u çağırtmış ve ona "Al şu mektubu ve falan kente git ve yanıtıyla birlikte geri dön" demiş. Firuz da mektubu almış ve evine gitmiş. Mektubu başının altına koymuş ve geceyi böylece geçirmiş. Sabah olunca kalkmış ve hükümdarının kendisine karşı kurduğu düzeni bilmeden söz konusu olan kente doğru yola çıkmış. Şaha gelince koca yola çıkar çıkmaz çabucak ayağa kalkmış ve kılığını değiştirerek Firuz'un evine doğru yöneltmiş. Ve kapıyı çalmış. Firuz'un karısı "Kapıda kim var?" diye sormuş. O da "Ben kocanın efendisi olan Şah'ım" diye yanıt vermiş. Kadın da kapıyı açmış. Şah içeri girmiş ve "Seni ziyarete geldik" diyerek oturmuş. Kadın gülmüş ve "Ben bu ziyaretten Tanrı'ya sığınırım. Çünkü gerçekte bundan hayırlı bir şey beklemiyorum" diye yanıt vermiş. Ama Şah, "Ey yüreklerin arzusu, ben kocanın efendisiyim ve senin de beni tanımadığını sanmıyorum" demiş. Kadın da "Kuşkusuz seni tanıyorum sultanım efendim. Senin tasarını da ne istediğini de biliyorum ve kocamın efendisi olduğunu da. Sana senin meramını çok iyi anladığımı kanıtlamak için ey hükümdarım şairin şu sözlerini kendi durumuna uyarlamak için yüce bir ruhla davranmanı da öğütlerim. Eğer yoldaki başkaları benim susuzluğumu gideren ıslak taşa dudaklarını değdirebiliyorlarsa çeşmeye giden yola koyulma. İğrenç sinek topluluğu vızıldayarak tepsinin üzerine konarsa içimi üzen açlığım ne kadar çok olursa olsun zevkim için hazırlanmış yemeklerden hemen elimi çekerim. Aslanlar köpeklerin aynı yörede dillerini şaplatarak su içmekte özgür oldukları zaman suyun kenarına götüren yoldan sakınmazlar mı?" Ve bu dizeleri okuyarak Firuz'un karısı "Ve sen ey Şah, başkalarının senden önce dudaklarını değdirdiği çeşmeden içer misin?" diye eklemiş. Şah bu sözleri işitince ona şaşırarak bakmış. Öylesine etkilenmiş ki yanıt oluşturacak tek bir söz bulmaksızın sırtını çevirip gitmiş. Ve acele kaçışı sırasında pabuçlarından birini evde unutmuş. Ve onun durumu işte böyleymiş. Firuz'un durumuna gelince, Şah'ın onu yolladığı yere gitmek üzere evinden çıktığı zaman mektubu cebinde aramış ama bulamamış. Ve onu yastığının altında unuttuğunu hatırlamış. Hemen eve dönmüş ve tam şah evden çıkmış bulunduğu sırada oraya ulaşmış. Ve eşikte şahın papucunu görmüş. O anda kentin dışında uzak bir ülkeye gönderilmesinin nedenini anlamış. Kendi kendine efendim şah beni oraya dile vurulamaz bir tutkuya özgürce yol bulmak için göndermiş demek demiş. Bununla birlikte sesini çıkarmamış ve odasına gürültü yapmaksızın girerek daha önce unutmuş olduğu mektubu almış ve karısı gelişinin farkına varmadan dışarı çıkmış. Ve çabucak kenti terk etmiş ve efendisi şahın kendisine yüklediği görevi yerine getirmek üzere yola koyulmuş. Tanrı ona güvenlik sağladığı için mektubu varacağı yere ulaştırmış ve istenen yanıtla birlikte şahın kentine geri dönmüş. Evine gidip dinlenmeden önce gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilmek umuduyla çabucak şahın huzuruna çıkmış, o da kendisine 100 dinar ödül vermiş. Bilinen mesele hakkında da hiçbir şey konuşulmamış. Firuz da 100 dinar alarak cevahirciler ve kuyumcular çarşısına gitmiş, elindeki bütün parayla kadınlara özgü süslerden oluşan harika şeyler satın almış. Ve aldığı şeyleri karısına götürerek ona bunlar benim dönüşümü kutlamak içindir demiş. Ve bunları ve burada sana ait ne varsa al ve babanın evine dön diye eklemiş. Kadın ona sebebi ne bunun diye sorunca efendim şah beni iyiliklerine boğdu. Ben de bunu herkesin bilmesini, babanın da sana gitmeni söylediğim yerde bütün bunları üzerinde görerek sevinmesini istiyorum demiş. Kadın da sevgiyle ve tüm neşeli yüreğimle diye yanıt vermiş. Kocasının kendisine getirdiği bütün süsleri ve daha önce elinde olan diğer bütün ziynetleri donanmış ve babasının evine gitmiş. Babası da onun gelişiyle ve üzerinde gördüğü güzel şeylere bakarak çok sevinmiş. Kadın babasının evinde kocası Firuz'un aklından gelip onu aramak fikri geçmeksizin, hatta ondan haber almak üzere hiç kimseyi de göndermeksizin bir ay kalmış. Böylece bir ay ayrı kaldıktan sonra genç kadının kardeşi Firuz'u bulmaya gelmiş ve ona "Ey Firuz, eğer karına karşı beslediğin öfkenin ve ona terk edişinin nedenini açıklamak istemiyorsan gel meseleyi Efendimiz Şah'ın önünde çözümleyelim" demiş. Firuz da "Sizler bunu bir dava konusu yapabilirsiniz ama ben yanıt vermiyorum" diye onu yanıtlamış. Genç kadının kardeşi "Yine de gel, benim açtığım davayı dinle" demiş ve onunla birlikte Şah'ın huzuruna çıkmış. Şah'ı toplantı salonunda bulmuşlar. Kadı da onun yanında oturuyormuş. Genç kadının kardeşi Şah'ın önünde yeri öptükten sonra "Efendimiz, size bir mesele için davada bulunmaya geldim" demiş. Şah da ona "Davayla ilgili konulara kadı efendi bakar. Senin de ona başvurman gerek" demiş. Genç kadının kardeşi de kadıya doğru dönmüş ve "Tanrı kadı efendimizin yardımcısı olsun. Bizim meselemiz ve davamız şudur. Biz bu adama yüksek duvarlarla çevrili ve korunaklı, harika şekilde bakımlı, çiçekler ve meyve ağaçları dikilmiş bir bahçe kiraladık. Ama o çiçekleri koparıp tüm meyveleri yedikten sonra duvarları yıktı ve bahçeyi dört yandan esen rüzgarlara terk etti. Şimdi de kira sözleşmesini bozmak ve bahçemizi bize o haliyle geri vermek istiyor. İşte bizim meselemiz ve davamız budur ya Seyyidi Kadı" demiş. Kadı da Firuz'a dönüp ona "Ve sen buna ne diyeceksin ey genç anam" demiş. O da "Gerçekte bahçeyi onlara öncekinden çok daha iyi durumda iade ettim" diye yanıt vermiş. Kadı kardeşe "Açıkladığı gibi bahçeyi size çok iyi durumda iade ettiği doğru mu?" demiş. Kardeş de "Hayır. Ama yine de bizi onu geri vermeye iten nedeni öğrenmek isterim" demiş. Kadı da Firuz'a dönerek "Ne dersin buna genç adam?" diye sormuş. Firuz da "Onu kendilerine isteyerek ama yine de istemeden iade ettim. Ve bu geri verişin nedeni madem ki bilmek istiyor, bir gün sözü edilen bahçeye girdiğimde yerde oradan geçen aslanın ayak izlerini görmemdir. Bunu görünce kendimi tehlikeye atarak bir daha oraya girersem aslanın beni yutacağından korktum. İşte bundan dolayı bahçeyi sahiplerine geri verdim. Bunu da aslana saygı duyduğum ve kendi canımdan korktuğum için yaptım." Anlatısının burasında Şehrazat günün belirdiğini görerek yavaşça susmuş.